Ayrım 13, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 144. Augusta bir divana yığılıverdi. Bunu hiç tahmin etmemişti. Nasıl edebilirdi ki? Samuel'ın karşısında elde ettiği zafer bir anda yok olup gitmişti. Tam 7 yıl sonra, hem de tamamen unutulması gerektiği bir sırada şu eski hikaye yine ortaya çıkmıştı. Edward adına çok korkuyordu. Başına bir kötülük gelirse eğer buna dayanamazdı. Zonklamasını durdurmak için başını ellerinin arasına aldı. Ne yapabilirdi şimdi? Uşağı Hestate arkasında çay ve kek tepsileri taşıyan hizmetçi kızlar da içeri girdi. Galli aksanıyla "izin verirseniz madam" dedi. Hestate kimden başlayacağına karar vermeden önce sağa sola bakındı. Önceleri onun bu haline sinirlenen Augusta zamanla alıştı. Başıyla servise başlamasını işaret etti. "Teşekkür ederim madam" dedi ve ardından kızlar porselen tabakları yerleştirmeye başladılar. Hestate'in bu aşırı saygılı halleri hizmetçilerin her dediğini hemen yerine getirmeleri bazen Augusta'yı gevşetirdi. Ama bugün hiç de öyle olmuyordu. Yerinden kalktı, kapı gibi açık yüksek pencerelere doğru yürüdü. Güneşli bahçe ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Şu David Middleton'a nasıl engel olacaktı? Mickey Miranda içeri girdiğinde kafasında aynı soru perişan bir durumdaydı. Onu görünce çok sevindi. Çizgili pantolonu ve sabah giysileri içinde boynunda bembeyaz yakası ve siyah saten kravatıyla her zamanki gibi gene çok alımlıydı. Mickey onun sıkıntılı bir hali olduğunu gördü ve hemen sempatik görülmeye çalıştı. Salonu bir baştan bir başa geçerek vahşi bir kedinin zarif ve hızlı adımlarıyla ona doğru yürüdü. Okşar gibi konuşarak, "Bayan Plaster, neden böyle üzüntülü görünüyorsunuz?" dedi. Yanına kadar gelmesi onu çok mutlu etmişti. Augusta onun kolunu sımsıkı kavrayarak, "Çok korkunç bir şey oldu." dedi. Elleri dans eder gibi Augusta'nın bedenine dokunuyordu. Parmak uçlarıyla kalçalarına bastırırken zevkten titremeye başladı. Onu sakinleştirmeye çalışarak, "Sakın üzülmeyin" dedi, "bana her şeyi anlatın." Augusta biraz sakinleşir gibi oldu. Böyle zamanlarda onu daha çok seviyordu. Genç kızken genç Strang Lord'una karşı duyduğu hisleri anımsatıyordu ona. Mickey Strang'e çok benziyordu. Tıpkı onun duruşu, onun inceliği, onun bakışları, onunki gibi şık giysileri ve asıl onun hareketleri. El ve kol hareketlerindeki yumuşaklığı ve sağlıklı bir makine gibi çalışan endamı. Strang İngilizdi ve açık renk tenliydi. Mickey ise Latindi ve koyu renkliydi. Ama her ikisi de ona kadınlığını hissettiren güce sahiptiler. Vücudunu kendi vücuduna doğru çekmek, yanağını onun omzuna dayamak istiyordu. Hizmetçi kızların kendisine baktığını fark etti. Mickey'nin ellerini onun kalçalarına yapıştırmış bir halde öylece durması yakışık almazdı. Kendini hemen ondan uzaklaştırdı. Elinden tutarak kapı gibi açık duran pencereden bahçeye çıktılar. Artık hizmetçiler ne konuştuklarını duyamazlardı. Hava sıcak ve melisa kokuyordu. Gölgelik bir yerde ağaç bir bankta birbirlerine çok yakın oturdular. Augusta yüzünü ona çevirdi, elini tutmak istedi ama bunun yanlış bir şey olacağını düşündü. "Samuel'ı gördüm, çıkıyordu" dedi Mickey, "sana bir şey mi yaptı?" Augusta sakin bir sesle konuşmaya başladı. Mickey işitebilmek için iyice ona sokuldu. O kadar yakınındaydı ki neredeyse hiç kımıldamadan onu öpebilirdi. "Genel müdürlük pozisyonu için çalışmaktan vazgeçtiğini söylemeye geldi" dedi. "Bu iyi bir haber." "Evet, bu makam kesinlikle kocamın eline geçiyor demektir." "Benim babam da böylece silahlarına kavuşabilir." "Seth emekliye ayrılır ayrılmaz." Mickey, "şu ihtiyar Seth'in de işi bir türlü bırakmaması insanın canını sıkıyor" dedi bağırarak. "Babam bu işler ne zaman yoluna girecek" deyip duruyor. Augusta neden Mickey'nin bu kadar endişeli olduğunu çok iyi biliyordu. Babasının onu Cordova'ya geri göndereceğinden korkuyordu. Augusta onu rahatlatmak için "Seth'in bu işleri daha fazla uzatacağını sanmıyorum" dedi. Mickey gözlerini dikip ona baktı. "Ama sizin keyfinizi kaçıran bunlar değil" dedi. Değil, dedi Augusta. Keyfimi kaçıran şu sizin okulda boğulup ölen zavallı çocuk. Peter Middleton. Samuel'in bana anlattığına göre çocuğun avukat olan kardeşi bir takım sorular sormaya başlamış. Mickey'nin güzel yüzü birden karardı. Aradan o kadar zaman geçtikten sonra mı? Anlaşılan annesiyle babasının hatırı için bugüne kadar susmuş ama artık her ikisi de hayatta değillermiş. Mickey kaşlarını çatarak nasıl bir sorun bu böyle dedi. Augusta duralar gibi yaptı. Sen onu daha iyi bilirsin dedi. Sorması gereken ama yanıtından korktuğu bir soru vardı. Mickey, bu çocuğun ölümünde hala Edward'ın suçlu olduğunu düşünüyor musun dedi. Evet ya da hayır de bana. Mickey sustu sonra evet dedi. Augusta gözlerini kapattı. Teddy'ciyim dedi içinden. Neden yaptın sen bunu? Mickey yavaş yavaş konuşmasını sürdürdü. Peter iyi yüzme bilmezdi. Edward onu suya batırmadı. Sadece onu biraz yordu. Tonyo'nun peşinden koşmak için Edward onu terk ettiğinde Peter yaşıyordu. Bence yüzerek kıyıya çıkacak mecali kalmamıştı. Hiç kimse farkında olmadan boğuldu. Yani Teddy onu öldürmek istemedi. Tabii istemedi. Bu sadece bir eşek şakasıydı. Edward onu incitmek niyetinde değildi. Öyleyse bu bir cinayet sayılmaz. Mickey sesini ciddileştirerek korkarım sayılır dedi. Augusta'nın kalbi duracakmış gibi oldu. Eğer bir hırsız birilerini soymak için onu yere yuvarlar da adam o sırada kalp krizi geçirir ve ölürse hırsız öldürmek kasti olmasa da cinayet suçu işlemiş sayılır. Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Yıllar önce bir avukata sormuştum. Neden? Edward'ın durumunu öğrenmek için. Augusta yüzünü elleriyle kapattı. Durum düşündüğünden de kötüydü. Mickey onun ellerini yüzünden çekip birer birer öptü. Bunu o kadar yumuşak bir hareketle yapıyordu ki Augusta neredeyse ağlayacaktı. Ellerini hiç bırakmadan Mickey konuşmasını sürdürdü. İçinde en ufak bir acıma duygusu olan çocukken başından böyle bir olay geçtiği için Edward'ı sıkıştırmazdı dedi. Augusta, ama şu David Middleton da öyle biri mi diye bağırdı. Belki de değildir. Öyle görülüyor ki adamın içindeki saplantı yıllar yılı daha da güçlenmiş. Tanrı saklasın böyle ısrar etmeyi sürdürürse her şey ortaya çıkabilir. Çıkacak sonuçları düşündükçe tüyleri diken diken oldu. Bir skandala neden olacaktı. Gazetelerde sür manşetler. Bir bankacının oğlu yüz kızartıcı suçla yargılanıyor. İşin içine polis de girecek. Zavallı Teddy'ciğim mahkemelere düşecek. Eğer suçlu bulunursa... Augusta Mickey böyle bir şeyi düşünmek bile korkunç dedi fısıldar gibi. Bu durumda bir şeyler yapmalıyız. Augusta Mickey'nin ellerini sımsıkı tuttu sonra gevşetti ve düşünmeye başladı. Sorunun ciddiyetiyle yüz yüzeydi artık. Tek oğlunun üzerine kurulacak dar ağacının gölgesini görür gibi oldu. Acı çekmeyi bırakıp harekete geçmenin zamanıydı. Tanrı'ya şükür Edward'ın Mickey gibi bir arkadaşı vardı. Şu David Middleton'ı bu soruşturmaların onu hiçbir yere götürmeyeceğine inandırmalıyız. Olayın iç yüzünü kaç kişi biliyor? 6 kişi dedi Mickey. Edward, siz ve ben 3 ederiz. Ama ona hiçbir şey söylemeyeceğiz. Bir de Hugh var. Ama çocuk öldüğü sırada orada değildi. Evet ama olayın bizim sorgulama görevlisine anlattığımız gibi cereyan etmediğini öğrenecek kadar bazı şeyleri görmüş olmalı. Yalan söylemiş olmamız da bizi suçlu kılar. Bu durumda Hugh da bir sorun sayılır başka? Tonyo Silva, o da her şeyi gördü. Ama soruşturma sırasında hiçbir şey söylemedi. O sıralarda benden çok korkardı da ondan ama şimdi de korkar mı bilmem. Peki altıncısı kim? Kim olduğunu hiç öğrenemedik. O sırada yüzünü görmedim. Kendisi de ortaya çıkmadı. Korkarım onun hakkında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bununla birlikte kim olduğunu bilen bulunmadığına göre bize bir zararı dokunacağını sanmıyorum. Augusta korkudan tir tir titremeye başladı. O konuda Mickey kadar emin olamıyordu. Çünkü o kaybolduğu sanılan tanığın günün birinde ortaya çıkması diye bir tehlike her zaman vardı. Ama yapılacak bir şey yok derken Mickey haklıydı. Öyleyse ilişkiye geçebileceğimiz sadece iki kişi var, Hugh ve Tonio. Aralarında anlamlı bir sessizlik oldu. Augusta Hugh'den uzun boylu bir zarar gelmez diye düşündü. Teddy bankadaki görevinde çok ağır ilerliyorsa da Hugh şimdiden kendine itibar kazanmış durumdaydı. Augusta Hugh ile Lady Florence Stalworthy arasındaki duygusal ilişkilere engel olmaya çalışmıştı. Ama şimdi Hugh çok daha tehlikeli bir biçimde Teddy'yi tehdit ediyordu. Bir şeyler yapılıp engel olunmalıydı ona ama ne yapabilirdi? O da bir plasterıydı. Ama kötü bir plasterdi. Kafasını iyice zorladı ama hiçbir şey düşünemedi. Mickey, Tonyo'nun bir zaafı var dedi. Ya öyle mi? Çok kötü bir kumarbazdır. Cebindeki paradan çok daha fazlasına bahse tutuşur ve kaybeder. Belki sen bir oyun ayarlayabilirdin. Belki. Mickey'nin oyun kağıtlarında ne hileler yaptığı Augusta'nın kafasında çakıvermişti. Ama ondan böyle bir şey isteyemezdi. Böyle bir şeyi ima etmek bile bir beyefendiye ağır bir hakaret sayılırdı. Mickey ama çok pahalıya patlayabilir dedi. Böyle bir kumar için bana para verir miydiniz? Ne kadar gerekirdi? Korkarım 100 pound. Augusta hiç duraksamadı. Kumarda söz konusu olan Teddy'nin hayatıydı. Pekala dedi. Evin içinden bir takım sesler duyuluyordu. Çaylı toplantının konukları yavaş yavaş gelmeye başlamışlardı. Augusta ayağa kalktı endişeli bir sesle. Hugh ile nasıl temasa geçileceğini bilmiyorum. Bunu düşünmem gerek. Şimdi içeri girelim. Görümcesi Madeleine hemen oradaydı. Onlar içeri girer girmez hemen konuşmaya başladı. Şu terzi kadın giysimin kenar baskısı için tam 2 saat uğraşınca ne yaptı beni yani? Çayı bekleyemem. O güzel erikli kekten daha var mıydı? Ama havada ne kadar sıcak değil mi? Augusta Mickey'nin elini ezer gibi gizlice sıktı ve çay doldurmak için oturdu. Bölüm 4 Ağustos 1. Kısım Londra'da havalar ısınıp da yapış yapış olmaya başlayınca herkes temiz hava ve kırlık alanları özlemeye başlar. Ağustos'un ilk günü akın akın Goodwood'daki at yarışlarına giderdi. Güney Londra'daki Victoria Garı'ndan özel trenler kalkardı. İngiliz toplumunu oluşturan katmanlar olduğu gibi ulaşım araçlarına da yansırdı. Üst sınıftan yolcular birinci mevki vagonların lüks koltuklarında, esnaf ve öğretmenler kalabalık ama rahat ikinci mevki vagonlarda, fabrika işçileri de hizmetçiler de tıkış tıkış üçüncü mevki vagonların sert ahşap kanepelerinde yolculuk ederlerdi. Trenden inerince soylular araba tutardı. Orta sınıf atlı tramvaylara biner, işçiler ise yürüyerek giderdi. Zenginlerin yiyecekleri daha önce kalkan trenlerle gönderilmiştir. İçlerine şampanya ve sera şeftalileri, kızarmış biliçler, salatalık hıyar, porselen tabak ve keten örtüler yerleştirilmiş, ağzı kapaklı sepetler genç kuşakların sırtlarına sımsıkı bağlanırdı. Gelir düzeyleri düşük olanlar için sosis, midye kızartması ve bira satılan küçük dükkanlar vardı. Fakirler çıkınları içinde getirdikleri peynir ekmeklerini yerlerdi. Maisie Robinson ile April Tilsey, Solly Greenborn ve Tonio Silva ile birlikte gittiler. Toplumsal hiyerarşideki konumları biraz karışıktı. Solly ve Tonio'nun yerleri doğal olarak birinci mevkiydi. Maisie ile April'ın da üçüncüde yolculuk etmeleri gerekirdi. Solly ikinci mevki bileti alarak orta yolu seçti. İstasyondan kalkarak çarşı içinden yarış alanına giden atlı tramvaya bindiler. Bununla birlikte küçük dükkanlardan satın alınan öğle yemeği yerine geçecek yiyeceklere çok düşkün olan Solly, önceden 4 uşaklı soğuk son balığı ve buza yatırılmış beyaz şarap da gönderdi. Yere serdikleri kar gibi beyaz masa örtüsünün çevresinde ıslak çimlerin üzerine oturdular. Maisie Solly'yi kendi eliyle besliyordu. Onu her gün biraz daha sevmeye başlamıştı. Solly herkese karşı nazik ve şakacıydı. Onunla konuşmaktan insan zevk alırdı. Tek kusuru oburluğuydu. Maisie hala ilişkilerini sınırlı tutuyordu. Ne var ki onun isteklerine karşı çıktıkça Solly'nin ilgisi daha da artıyordu. Yarışlar yemekten sonra başladı. Bahis işlerini yürüten memur hemen orada yüksek bir yerde durmuş, yarışla ilgili bir takım rakamları anons ediyordu. Üzerinde parlak damalı kumaştan bir elbise vardı. Başında beyaz bir şapka, boynunda ipek bir boyun bağı, yakasında kocaman bir çiçekti. İçi para dolu bir deri el çantası ile üzerinde W.N. Tucker, Chichester yazılı bir flamanın altında duruyordu. Tonyo ile Soli her yarışta bahislere katılıyorlardı. Menzil'in ise canı sıkılmaya başladı. Bahislere katılmayan insan için bu yarışla öteki yarış aynıydı. April hiç Tonyo'nun yanından ayrılmak istemiyordu. Ama Maisie bir süre onlardan ayrılıp etrafı bir kolaçan etmeyi düşündü. Burada milletin tek eğlencesi atlar değildi. Yarış alanının çevresini çadırlar, küçük dükkanlar ve arabalar doldurmuştu. Paralı oyunlar oynanan kulübeler, acayip gösteriler, parlak başlarına renkli uzun atkılar geçirmiş kara derili çingeneler fal bakıyorlardı. Cin, elma suyu, etli börek, portakal ve incil satanlar. Bir tarafta bandolar, bir tarafta acayip fıçılı orklar birbirlerini susturmaya çalışıyordu. Kalabalığın içinde bir sürü sihirbaz, hokkabaz ve akrobat gösteri yapıp ardından da birkaç penny istiyorlardı. Dans eden köpekler, cüceler, devler, uzun tahta bacaklı insanlar. Bu şamatalı karnaval atmosferi Maisie'ye hemen sirki anımsattı. Öyle bir yaşamı arkasında bıraktığı için acı bir pişmanlık duygusu vardı içinde. Burada eğlentileri icra edenler paralarını şu ya da bu biçimde izleyiciden alacaklardı. Onların başarılarını görmek onu çok mutlu etti. Soli'den çok daha fazla şeyler alması gerektiğini biliyordu. Dünyanın en zengin insanlarından biriyle çıkıp öte yandan Soho'da bir tek odada oturmak delilikti. Şu anda kürkler ve elmaslar içinde yüzmesi gerekirdi. Bir de St. John kuruluğunda ya da Clapham'da küçücük bahçeli bir ev. Sam Olson atlarına uzun bir süre daha bineceğini sanmıyordu. Şunun şurasında Londra mevsiminin bitmesine ne kaldı ki? At alabilecek durumdaki insanlar kırlıklara gidiyorlardı. Ama Soli'nin ona çiçek dışında başka şeyler vermesine asla izin vermeyecekti. Bu da April'ı deli ediyordu. Büyük bir çadırın önünden geçerken dışarıda biletçi gibi giyinmiş iki tane kız gördü. Üzerinde siyah giysi olan bir adam, "Bugün Goodwood'un tek yarışı burada, yaklaşan mahşer günü," diye bağırıyordu. "İsa'ya olan imanınız için oynayın, para verin, ebedi hayatı kazanın." Çadırın içi serin ve gölgelik gibiydi, birden içeriye daldı. Sıraların üzerinde oturanların çoğu sanki daha şimdiden günahlarından arınmış gibiydiler. Maisie çıkışa yakın bir yere oturdu ve eline bir ilahi kitabı aldı. At yarışlarına gelen insanların şapelde toplanıp dua etmelerini çok iyi anlıyordu. Çünkü onlara bir şeye bağlı olduklarını hissettiriyordu. Bağlılık duygusu Soli'nin ona verdiği gerçek anlamda bir deneyim oldu. Kürkler ve elmaslar değil de Soli Greenborn'un metresi olma umudu, ayrıca bir yerlerde oturmak, düzenli bir gelire kavuşmak ve öteki ıvır zıvır şeyler. Bu saygınlığı olan bir sosyal konum değildi, ayrıca sürekli de değildi. Soli'nin ondan bıktığı anda son bulacak bir ilişkiydi. Ama şu andakinden çok daha fazla bir şeydi. Cemaat ayağa kalktı ve ilahi okumaya başladı. İlahi baştan sona kuzuların kanıyla yıkanmak üzerine bir şeydi. Maisie çok sıkıldı ve dışarı çıktı. Bir kuklacının yanından geçerken oyun en heyecanlı noktasındaydı. Huysuz May Punch küçücük sahnenin bir başından öbür başına kadar eli maşalı karısı tarafından kovalanıyordu. Seyirciler büyük bir dikkatle izlemeye başladı. Doğru dürüst oynanırsa Punch ve Judy oyunlarından pek para kazanılmazdı. Seyircilerin çoğu para vermeden sıvışıp gider, kalanlar da ancak yarım penny falan öderler. Ama müşterileri yolmanın başka yolları da vardı. Birkaç dakika sonra arkalarda bir yerde silindir şapkalı bir adamı soymaya çalışan bir çocuk ilişti gözüne. Maisie'den başka herkes kukla oyununu seyrediyordu. Kirli bir çocuk elinin adamın yelek cebinin içine yavaşça kaydığını yalnızca Maisie görmüştü. Önce işe karışmak niyetinde değildi. Maisie'ye göre varlıklı ve kayıtsız insanların cep saatlerini kaybetmeleri çok doğaldır. Cesur hırsızların avantaya konmaları da böyle olur. Saatin sahibi olan kurbanı daha yakından bakınca siyah saçlarıyla mavi gözlerinden hemen tanıdı. Hugh Plaster'dı. April'ın Hugh'un parasızın teki olduğunu söylediğini anımsadı. Saatini kaybetse yenisini alamayacaktı. Ani bir kararla onu bu dikkatsizliğinden kurtarmak istedi. Hızla ilerleyerek kalabalığın arkasına doğru yürüdü. Yan kesici perişan kılıklı, saçları kum renginde 13 yaşlarında bir çocuktu. Evden kaçtığında Maisie de tam o yaştaydı. Çocuk Hugh'un saat zincirini büyük bir ustalıkla yeleğinden çekiyordu. Kukla oyununu izlemekte olan seyircilerden büyük bir kahkaha yükseldi ve o anda yan kesici elindeki saatle uzaklaşmak üzereydi. Maisie çocuğu bileğinden yakalayıverdi. Önce bağırmak istedi. Çocuk kurtulmaya çalıştı ama boşunaydı. Çünkü Maisie ondan daha kuvvetliydi. ''Onu hemen bana verirsen kimseye bir şey söylemem.'' dedi. Maisie ıslık gibi bir sesle. Maisie bir an duralayan çocuğu kirli yüzündeki korkuyu okur gibi oldu ama saati de bırakmıyordu. Sonra bitik bir hal aldı yüzü ve saati yere attı. ''Şimdi toz ol bakalım.'' dedi Maisie. ''Sen şimdi git bir başkasının saatini yürüt.'' Yan kesicinin elini bıraktı. Çocuk bir anda kayboldu. Saati yerden aldı. Altın bir avcı saatiydi. Ön yüzünü açıp baktı. 3:10 geçiyordu. Saatin arka yüzünde şunlar okunuyordu. Tobias Plaster, sevgili eşin Lydia'dan, 23 Mayıs 1851. Hugh'un annesinin babasına armağan ettiği bir saatti. Maisie onu kurtarmış olduğuna sevindi. Saatin kapağını kapattı ve gitti Hugh'un omuzuna hafifçe dokundu. Hugh dalgasına taş atılmış gibi dönüp şöyle bir baktı. Sonra şaşkınlık içinde mavi gözlerini açarak ''Miss Robinson'' dedi. ''Saat kaç?'' Eli saatine uzandı ama cebi bomboştu. Ne tuhaf. Saatini düşürmüş olabileceğini düşünerek etrafına bakındı. Umarım Maisie saati gösterdi. Aman tanrım dedi. Nerede buldun onu? Birilerinin seni soymaya çalıştığını gördüm ama saatini kurtardın. Hırsız nerede? Serbest bıraktım. Küçücük bir oğlandı. Ama hayretler içindeydi. Saati yürütmesine göz yumardım ama senin bir yenisini alamayacağını biliyordum. ''Sen doğru konuşuyor olamazsın.'' ''Tabii doğru konuşuyorum. Çocukken ben de çalardım. Kaptığım gibi kaçardım.'' ''Çok fena.'' 13. Ayrımın sonu. Sayfa 156.